Ayrım 22, sayfa 198. 2. Evine döndüğünde bitkindi Nazan. Kafası karmakarışıktı. Devamlı Ayşe'nin sevgilisi hakkında bu bilgilere nereden ulaştığını düşünüyordu. Onu bu denli tanıması olanaksız gibi bir şeydi. Hüseyin'in ya da Ayşe'nin söylediği gibi Rıza'nın hakkında kendisi bu kadar az şey bilirken o nasıl bu bilgilere ulaşabilirdi? Daha da önemlisi, söyledikleri doğru muydu? O bir anahtarcı mıydı? Olabilirdi. Mesleği önemli miydi sanki? Mühendis, doktor, avukat olsa ne fark ederdi? Sosyal kimliği onu ilgilendirmiyordu ki. Zaten kaba, cahil ve kendi sınıfına uygun biri olmadığını biliyordu. Adı da Hüseyin veya Rıza olmuş ne fark ederdi? Hüseyin ismine alışmıştı, o kadar. Fatih yerine can kurtaranda oturuyormuş, beni hiç ilgilendirmez diye düşündü. O sadece yatakta önemliydi. Gerisi fasafisoydu. Ayşe'nin bütün söyledikleri doğru olabilirdi. Ama onun tek bilmediği gerçek, sevişirken ne denli güçlü olduğuydu. Evet, Hüseyin yalancıydı. Bunu Nazan da biliyordu. Daha da kötüsü, kendisine para ve menfaat için yaklaşıyordu. Malumu tarife ne hacet vardı? Canı istediği kadar bu ilişkiyi sürdürebilirdi ve hiç kimse de kendisine karışamazdı. Yine de yatak odasına girip soyunurken huzuru iyice kaçmıştı. Artık sürdürdüğü bu ilişkide inisiyatifi ele geçirmesi gerektiğini kavramıştı. Bundan sonra gidişat eskisi kadar rahat olmayacaktı. Bir kere Ayşe kolay kolay mücadeleden vazgeçmezdi. Pes etmeyi, yenilgiyi kabul etmeyen bir yaratılıştaydı. Bu akşam bir jest yapıp nasıl istiyorsan öyle davran. Senin bileceğin hususlercesine masadan kalkıp gitmişse de olayın böyle noktalanmayacağını, başına musallat olacağını tahmin etmek zor değildi. İçinde bir şeylerin sızladığını hissetti. Kardeşiyle arasının açılmasını hiç arzu etmezdi. O kanı canıydı. Niyetinin iyi olduğunu, ablasını muhtemel tehlikelerden korumaya çalıştığını da biliyordu. Ayşe hayatındaki tek dayanağıydı. Ama bu kez çok anlayışsız ve müsamahasız davranıyordu. Hüseyin hayatının pınarı, yaşam kaynağı ve mutluluğunun nedeniydi. Ev kıyafetlerini giyip yorgun bedenini salondaki koltuklardan birine bıraktığında durumunu analiz etmeye çalışırken hafif bir şaşkınlık içindeydi. Kısa bir zaman evveline kadar bu olayların dışında bir insan olarak hadiseyi değerlendirmeye kalksa herhalde kendi de Ayşe gibi düşünür ve davranırdı. 35 yaşındaki bir kadın için yaşamda cinselliğin rolü gittikçe zayıflayıp tükenen, değerini kaybeden bir kavramdı, hatta bir angaryaydı. Hele evlilikte çekilmesi gittikçe zorlaşıp ağırlaşan bir yük. Eski kocası Salih ile yaşadıkları cinsel hayatı anımsadı bir an. İçi burkulur gibi oldu. Tam bir rezaletti. Aşağılık, kahredici azap dakikaları. Topu topu 10 dakikalık bir iç içe geçiş. Heyecan ve arzudan uzak, görev kabiliğinden bir beraberlik. Hiçbir seferinde zevk almadığını hatırlıyordu Nazan şimdi. Erkeğin ara sıra kabaran arzularına salt yatakta karısı olduğu için katlandığı anlamsız bir iştirak. Orgazmın bile ne olduğunu yeni kavramıştı genç kadın. Bundan önce onun ne olduğunu sadece tıbbi bir terim, tarif olarak bilirdi. Ya sonra? Sonrası daha da acıydı. Kadın, hele çalışan kadın, kendini tüm varlığıyla başka değerlere adıyordu. Güç ve para. Kadın ruhu ayakta kalabilmek, erkeğin hegemonyasından kurtulabilmek için tabiatın doğasına ters düşse de cinselliği beyninden silip atmaya çalışıyordu. Zaten bir kadın için hayatında tatmadığı veya önem vermediği bir değerin peşinde koşması ne mana ifade ederdi ki? Hele yaşı ilerlemiş ve fiziki özellikleri yavaş yavaş kaybolmaya başlamışsa. Çok şükür o kendini şanslı addediyordu. Eli farkında olmadan kendi vücudunda dolaşmaya başladı. Hala diri, genç kızlara taş çıkaracak kadar formdaydı. Belki bir tesadüftü, belki Tanrı'nın bir lütfuydu ama fizik olarak hiç bozulmamıştı. Üstelik formunu muhafaza etmek için özel bir çaba harcamamasına rağmen. Mutluydu. Ama emin olduğu bir gerçek daha vardı. Bu durum böyle sürüp gitmeyecekti. Her güzel şey gibi bunun da bir sonu olacaktı elbette. Nazan yaşamının bilinmeyen gizemi olarak cinselliğin kutsiyetini oldukça geç tanımıştı ve bunu şimdi doya doya yaşamak istiyordu. Ayşe ile tartışmasını takip eden 10 gün Nazan için çok zor geçti. Fakat bunun nedeni kardeşiyle görüşmemek değil, Hüseyin'in evine hiç uğramamış olmasıydı. İlk 2 gün Ayhu ile geçmiş, genç kadını biraz da kardeşiyle arasındaki ihtilafın nasıl bir çözüme kavuşacağını düşünmekle oyalanmıştı. Fakat 3. gün içinde önleyemeyeceği o arzular artmış, yavaş yavaş dayanılmaz boyutlara ulaşmaya başlamıştı. Şiddetle özlüyor ve arzuluyordu Hüseyin'i. Tek istediği onun gücünü ve iktidarını yeniden yaşamak, içinde hissetmekti. Ayrılık bir haftayı bulunca Nazan çılgına dönmüştü. Artık durumuna şaşmıyordu da önceleri tahammülsüzlüğüne çok şaşırır, utanır, isteklerinin yoğunluğu karşısında hayretlere düşer, zaafını kabullenemezdi. Ama şimdi gerçekleri olduğu gibi kabul ediyor, iradesinin dirençsizliğinden hiç sıkıntı duymuyordu. O haftanın sonunda Nazan korkmaya başladı. Yoksa Hüseyin kendisini terk mi etmişti? Mümkün müydü? Olabilir miydi? Gerçi bundan evvel de 10 gün uğramalığı olmuştu. Ama o dönemler çok geride kalmıştı artık. İkisi de birbirlerine çok alışmışlardı. Hem bu alışkanlık tek taraflı, sadece kendisinin tutkunluğu değildi. Hüseyin'in de çok arzulu ve şiddetle kendisini istediğini biliyordu Nazan. Her zaman azgın bir boğaydı Hüseyin. Ama nedense ortalarda yoktu. Yoksa onu kendisinden uzaklaştıran bir neden mi vardı? Bu soru birden beynini kemirmeye başladı. Geçerli bir sebep aramaya başladı ve Ayşe'nin buna neden olup olamayacağı fikri beynine saplandı. Yoksa kız kardeşi sevgilisiyle konuşup yüzleşmiş miydi? Bir ateş dalgası tüm benliğini kavradı birden. Ayşe'nin bunu yapmaya hakkı yoktu. Bunu düşünmek bile tüylerini diken diken etmeye yetmişti. Hatta bir ara kontrolünü kaybedip telefona sarılmak, kardeşinden hesap sormak sevdasına kapıldı. Gerekirse tüm bağları koparabilirdi. Lakin son anda kendisini frenlemeyi becerdi. Şayet Hüseyin'in gelmemesinde Ayşe'nin bir müdahalesi söz konusu değilse daha da zor duruma düşecek, telafisi mümkün olmayan uçurumlar açılacaktı arasında. O geceyi çok zor geçirdi. Yatağının içinde kıvranıp durdu. Tek isteği Hüseyin'e kavuşmaktı. Bundan böyle hiç şikayetçi olmayacak, ne sevgilisinin hakaret dolu hitap tarzına ne de şiddet kullanmasına ağzını açıp tek kelime etmeyecekti. Hayrettir, eskiden nefret ettiği o davranışları bile özlemeye başlamıştı. Hatta özlemden öte arayıp istiyordu. Ayrı geçen 10. günün gecesinde Hüseyin geldi. Kadın ruhu çok karmaşık bir şeydi. Nazan onu karşısında görünce her şeyi unutup önünde diz çökerek teslimiyetini ifade etmeyi kararlaştırmıştı hep. Lakin hiç de düşündüğünü gerçekleştiremedi. İsyankar kadın ruhu baskın çıktı. Gece 9.30 sularında Nazan salonunda boş gözlerle televizyon seyretmeye çalışıyordu ki daire kapısının anahtarla açıldığını fark etti. Kalbi güm güm atmaya başlamıştı. Gerçi Ayşe'nin de anahtarı vardı ama o geldiğinde mutlaka kapıyı çalar, mecbur kalmadıkça anahtar kullanmazdı. Kaldı ki bunca tartışmadan sonra evine habersiz gelmeyecek kadar da izan sahibiydi kardeşi. Gelinin Hüseyin olduğunu tahmin edebiliyordu. Nitekim sevgilisinin devasa gövdesi kapı aralığında görünmüştü. Nazan bütün o özlemi unutmuş gibi hırçın bakışlarını kapıya çevirdi. Adımını içeriye atan Hüseyin sırıtmaya başlamıştı. ''Tatlım, beni özlemedin mi?'' diye mırıldandı kapı aralığından. Genç kadından hiç ses çıkmamıştı. Nazan'ın bozuk ve sinirli olduğunu gören Hüseyin hemen tavrını değiştirerek gürledi. ''Sana soruyorum küçük fahişe, özlemedin mi beni? Nedir bu afran tafran? Kalkıp erkeğine sarılmak yok mu?'' Nazan kendisinin de şaştığı bir ses tonuyla bağırdı. ''Nerelerdeydin 10 gündür? Burayı Dingo'nun ahırı mı sandın? İnsan bir haber vermez mi? Oh, ne iyi memleket be! 10 gün ortadan kaybol, sonra beni özlemedin mi diye ortaya çık. Sen beni ne sanıyorsun be?'' ''Kes dırdırı!'' diye söylendi Hüseyin. ''Ben öyle kıskanç kadın ağızlarına gelemem. Canım ne zaman isterse gelirim, anladın mı? Bunu kafana iyice sok.'' Kıskanç kadın lafı birden Nazan'ın uyanmasına, o güne kadar hiç düşünmediği bir gerçeği birden hatırlamasına yol açtı. Nedense bu ihtimal hiç aklına gelmemişti. Yoksa Hüseyin'in hayatında başka kadınlar da mı vardı? Olmaması için hiçbir neden de yoktu. Bazen üst üste 2 gece geliyor, sonra fasıla giriyor, bazen de böyle 10 gün gözden kayboluyordu. Nazan onu hep bir erkek fahişe gibi düşünmeye çalışmış, bedelini ödediği sürece hep kendisinin olacağını sanmıştı. Ama o müthiş bir erkekti. Kendisi gibi elinden kaçırmak istemeyen başka kadınlar neden olmasındı ki? Bunu düşünmek bile Nazan'ın ani öfkesini bastırmaya yetti. Hatta korkuttu bile. Sesini kesip sustu. En azından onsuz bir yaşamı düşünemiyordu şimdilik. Kadının sindiğini gören Hüseyin ağır ağır yaklaştı. Nazan küskünlüğünü göstermek için hiç ona bakmadan suratı asık oturmaya devam ediyordu. İri pençelerini genç kadının omuzlarına koyan adam usul usul onu okşadı. Heyecandan titremesine engel olamamıştı Nazan. Adam kulağına eğilerek fısıldadı. ''Hadi durma, özlediğini bana kanıtla. Kalk odamıza gidelim.'' Nazan'ın burun delikleri ihtirasla titredi. O da bunu çok istiyordu ama beynini kemiren düşünce genç kadını atalete sürüklemişti. Önce konuşmamız gereken bazı şeyler var, diye mırıldandı. Ne? Ne konuşacağız ki? Senin gevezelik etmek isteyeceğini hiç sanmıyorum. Hele aradan 10 gün geçtikten sonra. Mesele de bu ya. Ne demek istiyorsun? Nerelerdeydin 10 günden beri? Neden beni bu kadar ihmal ettin? Hüseyin hala Nazan'ın arkasında duruyordu. İri elleri usulca kadının omuzlarından kayarak kazağının yakasından memelerine doğru gitti. Genç kadın yeniden titredi. Sevgilisinin usta parmakları şimdi usul usul meme başlarını sıkıyordu. Nazan bu tempo devam ederse dayanamayacağını çok iyi biliyordu. İşlerim vardı, diye fısıldadı Hüseyin. Yalan, durmadan yalan söylüyorsun. Höst, ağzını topla. Böyle konuşan karıları sevmem ben. Evet, yalan söylüyorsun. Hayatında başka bir kadın daha var, değil mi? Kim bilir, belki de birden de fazla. Hüseyin bir kahkaha attı. Ha, mesele şimdi anlaşıldı. Erkeğini kıskanıyorsun sen. Olamaz mı? Kıskanamam mı yani? Adam ellerini genç kadının göğüslerinden çekerek Nazan'ın koltuğunun kenarına ilişti. Mütebessim ve mağrur bir edayla onu süzüyordu. Hadi canımı sıkma fazla. Merak da etme. Senden başka sevgilim yok. İnanmıyorum sana. Uzattın ama. Yok diyorsam yoktur. Kes bu abuk sabuk konuşmaları. Öyleyse 10 gündür nerelerde sürtüyordun? Geceleri de iş olur mu? Neden gelmedin? Para sorunum var tatlım. Bazı arkadaşları ziyaret edip borç para aradım. Hepsi o kadar. Ben de seni özledim, hem de çok. Doğru mu? İnanayım mı? Hüseyin genç kadını kavrayıp kollarının arasına aldı ve uzun uzun dudaklarından öpmeye başladı. Nazan'ın tüm direnci kırılmıştı. Benliğini kavrayan itiraz selinin taşkınlığında yavaş yavaş boğulmaya başlamış, beynini kurcalayan her şeyi silip yok olmuştu. Hüseyin kucağında onu yatak odasına taşırken kendinden geçmişçesine erkeğine sarılmıştı. Nedense bu gece sevişmeyi kısa kesmişti Hüseyin. En azından Nazan'ı alıştırdığı o hoyrat ve coşkulu havasından eser yoktu. Bir süre sonra kendini sırtüstü yatağa atmış, bir sigara yakmıştı. Nazan bir süre onu endişeli bakışlarla süzdükten sonra sordu. Neyin var senin? Çok isteksiz görünüyorsun. Yok bir şeyim tatlım. Hadi hadi saklamaya çalışma. Sen bu kadarla doyuma ulaşmazsın. Hüseyin'den ses çıkmadı. Sigarasından derin bir nefes çekip dumanı havaya üfledi. Dedim ya, bir şeyim yok, yorgunum sadece, diye mırıldandı. Nazan yatakta dirseğinden destek alarak doğrulup adama bakmaya devam etti. Bu durumu oldukça yadırgamıştı. Uzun parmaklarını anlayışla Hüseyin'in kıllı göğsünde dolaştırmaya başladı. Boşuna saklama, senin bir sıkıntın var, yoksa benden bıktın mı? Saçmalama be kadın, senden bıkar mıyım hiç? Öyleyse nedir bu halin? Anla işte, efkarlıyım. İyi de ne oldu? Anlat da ben de öğreneyim. Boş ver, gerek yok. Hüseyin konuşmak istemez gibi bir tavır takınmıştı. Nazan ısrar etti. Şu para meselesi mi? Hüseyin isteksiz görünerek başını salladı. Evet. Ne kadara ihtiyacın var? Dedim ya boş ver, bu benim sorunum. Olsun, sen yine de söyle. Hüseyin utanıyormuş gibi homurdandı. Yarın birine 20 milyarlık bir ödeme yapmak zorundayım. Tüm imkanlarımı zorladım ama olmadı. Bulamadım işte. Yarın mı ödemek zorundasın? Evet öyle. Ne borcu bu? Bir senet. Tek bir senet mi? Evet. Neyin karşılığı peki? Bir de sen sorup durma kuzum. Beni söylediğime pişman ediyorsun. Nazan düşünmeye başladı. Hüseyin'in isteksiz davranışlarını anlar gibi olmuştu. Kendisinden para koparmak için istismara kalkışıyordu. Bir an böyle bir borcun olup olmadığından bile kuşkuya düştü. Ama fazla takmadı kafasına. Cinsel mutluluğunu ondan satın da alabilirdi. Zaten kendisi de olaya böyle bakmıyor muydu? Hüseyin'in ona verdiği huzur ve rahatlık her şeyden önemliydi. İstediği para önemli bir meblağ değildi. Bankadaki birikiminden rahatlıkla karşılayabilirdi. Ama o an zihnine takılan tek soru bu isteklerinin ne sıklıkla devam edeceğiydi. Bunun bir başlangıç olduğunun farkındaydı. Çok daha az meblağlar olmakla beraber cüzdanından çekip aldığı ve bir gece kendisinin komodinin üzerine bıraktığı paraları hatırladı. Aslında aralarındaki seks ilişkisi zaten paraya dayanmış ama henüz bu konuda yüz göz olmamışlardı. Düşünceler hızla beynine üşüşüyordu Nazan'ın. 10 gün önce Ayşe ile yaptığı tartışmayı anımsadı. Kız kardeşi onu uyarmıştı. Ayşe yine haklı çıkmıştı. Genç kadının içindeki burukluk devam etti. Beyninde hala olayın muhasebesini yapmaya çalışıyordu. Ona göre bu sürpriz bir yaklaşım değildi. her mutluluğun bir bedeli olacaktı ve şimdi bu bedeli ödemek zorunda kalıyordu. Üstelik buna razıydı da. Şu kadar ki bu isteklerin devam edeceğini bildiğinden şimdiden ufak tefek tedbirler almalıydı. Nazlı'nın parmakları hala sevgilisinin vücudunda dolaşıyordu. Elinde olmadan ürperdi. Bu adam onu kızışmış, azgın bir köpeğe çevirmiş ve bundan da başarılı olmuştu. Çiftleşmeden duramıyor, devamlı doyum arıyordu. Yüzüne gülümseyen bir ifade verip sigarasını terlendirmeye devam eden Hüseyin'e biraz daha sokuldu. "Belki sana biraz yardım edebilirim," dedi. Hiç olmazsa sevgilisinin yarım ağız itiraz edeceğini sanmıştı, oysa hiç de öyle olmamıştı. "Sahi mi?" "Tabii, neden olmasın? Yarın senin için bankamdan 10 milyar çekebilirim." Hüseyin'in yüzü hafifçe gölgelendi. "Sağ ol ama bu yetmez. Bana 20 milyar lazım." "Hiç yoktan iyidir. Diğer yarısını da sen bulmaya çalış." O an erkeğinin beyninde bir takım hesaplar yaptığını hissetmişti. Aslında bu miktarı da güle oynaya kabul edeceğini biliyordu. Nitekim Hüseyin kısa bir duraklamadan sonra sevinmiş gibi mırıldandı. "Haklısın be tatlım," diye mırıldandı. "Dediğin gibi hiç yoktan iyidir. Ne yapalım, gerisini de ben bulmaya çalışırım. Yarın kaçta teslim edebilirsin parayı?" "Sabah bankaya birlikte gideriz. Çekip sana veririm." "Teşekkür ederim güzelim. Vallahi biraz rahatladım şimdi." Nazan adamın kıllı göğsünde dolaşan parmaklarını adamın kasıklarının arasına uzatmış, cinsel organını kavramıştı. "Oh be," diye mırıldandı içinden. Tanıdığı ve alıştığı Hüseyin sanki o an geri gelmişti. Bundan sonra sabaha kadar non-stop sevişeceklerini biliyordu artık. Pazarlık bitmişti. Ayrım sonu, sayfa 209.